Yorumunu yapmakta olduğumuz Sayılar kitabının ya da yeni çeviriyle Çölde Sayım kitabının 7. bölümüne geldik. Önderlerin Rab'be verdiği armağanlar ya da prenslerin armağanı bu bölümün konusudur. Aslında bu bölüm ile dikkate değer bir bölüme gelmiş bulunuyoruz. Bu bölüm kutsal kitapta en uzun bölümden sonra ikinci en uzun bölüm olarak belirir. Hangisidir kutsal kitapta en uzun bölüm? Mezmur 119'dur. Mezmur 119 kutsal kitaptaki en uzun bölümdür. Sayılar 7. bölüm ise uzunlukta ikinci yeri alır. 119. mezmur Tanrı'nın sözü hakkındadır. Bu sayım kitabının 7. bölümünde 89 ayet vardır. Bu ayetler ne hakkındadır biliyor musunuz? Prenslerin, başka deyişle oymak önderlerinin sunduğu armağanlarla ilgilidir. Satın alınan her eşya parçası burada bir liste halinde sıralanmaktadır. Bir açıdan çok sıkıcı bir bölüm olarak gözükebilir. Çünkü birçok şeyler tekrarlanıp durmaktadır. Tüm oymak önderlerinin isimleri geçmektedir bu bölümde. Ve her birinin hangi armağanı sunduğu yazılıyor. Ancak sakın aldanmayın. Bu bölümde bizler için çok çok önemli bir mesaj vardır. Şimdi oymak önderlerinin armağanlarına bakalım. Musa konutu bitirdiği gün onu mesetti. Onu ve içindeki bütün eşyaları, sunağı ve bütün takımlarını da mesedip adadı. Sonra İsrail ileri gelenleri, sayılanlardan sorumlu olan aile ve oymak önderleri armağanlar sundular. Rab'be armağan olarak üstü kapalı 6 araba ve 12 öküz getirdiler. Her iki önder için bir araba, her önder için bir öküz. Bu armağanları konutun önüne getirdiler. Çünkü Rab Musa'ya sunağın adanması için her gün bir önder kendi armağanını sunacak demişti. Birinci gün Yahuda oymağından Aminadav oğlu Nahşon armağanlarını sundu. Getirdiği armağanlar şunlardı. 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak. 70 şekel ağırlığında gümüş bir çanak. İkisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğurmuş ince un doluydu. Buhur dolu 10 şekel ağırlığında altın bir tabak. Yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu. Günah sunusu için bir teke. Esenlik kurbanı için 2 sığır, 5 koç, 5 teke, 1 yaşında 5 kuzu. Aminadav oğlu Nahşon'un getirdiği armağanlar bunlardı diyor 7. bölümün 1-2, 11-17 ayetler arası. Nahşon adındaki bu adam kimdi biliyor musunuz? Bu adam hakkında bildiğim bir şey vardır. Bu armağanları getirip sundu ama Tanrı onun kim olduğunu çok iyi biliyor ve getirdiği armağanları dikkate aldığına eminim. Onun sunduğu armağanları ilginç buluyor musunuz? Ben şahsen bunları ilginç bulmuyorum. Bir pazar listesine benzer. Şimdi bir başka adam geliyor. İkinci gün İsakar oymağı önderi Suaroğlu Netanal armağanlarını sundu diyor 18. ayette. Şimdi ne yaptığını biliyor musunuz? Bu adam da aynı şeyi yaptı. Aynı armağanları getirdi. Acaba neden kutsal kitapta bu armağanlar konusunda vesaire vesaire demiyor da aynı armağanları isimleriyle tekrar sayıyor. Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu yazılar kaleme alınırken verdiği esinde sadece bir tekrarlama oldu diye söyleseydi daha kolay olmaz mıydı? Hayır. Tanrı'nın ruhu her kişinin tam olarak ne getirdiğini tüm ayrıntılarıyla kaydetti. Burada her adamın ismi bir listede geçmektedir. İsmi geçen her adam Rab için bunu yaptı. Ona bu armağanı getirdi ve bildiğim kadarıyla bundan başka bir şey getirmedi. Bu uzun bölüm tümüyle buna ayrıldı. Adamların isimleri ve Rab'be armağan olarak getirdikleri şeylerin adları. Bunlar tekrarlanıp durdu. Bir kaşık dolusu buhur bile kaydedildi. Rabbisa Mesih şöyle dedi bir keresinde: siz sadaka verdiğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Evet, birçok insan Rab için o kadar az bir şey yapıyor. Ona ve onun işine o kadar az veriyor ki sağ elin ne yaptığını sol el bilmese onlar için daha iyi olur. Zaten her iki el de Rab için bir şey yapmıyor. Ben onların yerinde olsaydım hem sol hem de sağ elimden utanırdım. Ne kadar az olsa bile Rab ona verdiğin her şeyi kaydeder. Belki hatırlayacaksınız, Luka'nın kaleme aldığı müjde yazısında Rab ise tapınağın bağış kutusu önünde oturup bağış verenleri gözlüyordu. Acaba bunu yaparken başkalarının işine mi karışıyordu? Onun orada bulunması doğru muydu? Tabii ki doğruydu. Çünkü görkemlerin ve tapınağın Rabbi olarak kendisine verilen bağışların ne olduğunu gözlemekte yerden göğe kadar hakkı vardı. İnsanların ne kadar bağış verdiğini izliyordu. Zenginler zengin armağanlar verdi. Kutuya atılan paranın yüklü bir miktar olduğunu gördü ve bunu kaydetti. Ama aynı zamanda gördü ki çok fakir bir dul kadın iki bakır para attı sandığa. Tabii ki tapınağın zenginliği, oradaki süs eşyalarının değeri karşısında bu kadıncağızın sandığa attığı para o kadar azdı ki bunun kayda değer bir özelliği bile olamazdı. Ancak İsa böyle düşünmedi. Bu kadıncağız sahip olduğu her şeyi Rab'be vermişti ve Rabisa'nın gözünde bu kadın diğer zengin kişilerden daha fazla vermişti. Onun verdiği bu cüzi ufacık bağış, küçücük bağış gökte Tanrı huzurunda kaydedilmişti. Bundan emin olabilirsiniz. Kardeşim, İsa senin Tanrı'ya tam olarak ne verdiğini biliyor. Bunu bildiğine göre kendine ne kadar sakladığını da biliyor. Tanrı'ya verme konusu açılınca bazıları dindarlık kisvesi altından konuşmaya başlayıp benim Rab'be verdiğim kendim ile onun arasında bir şeydir deyince dayanamıyorum. O zaman biliyor musunuz kardeşim? Rab verdiğin her şeyi bir yere yazmaktadır demek gelir içimden. Bu bölüm gerçekten dikkate alınmalıdır. Uzun bir bölümdür, 89 ayetten oluşur ve her ayet aynı mesajı, aynı monoton şeyi yazar. Başta da dediğim gibi çok sıkıcı bir şey ama yine de derin bir mesajı vardır. Rab ona verdiğimiz her şeyi kaydeder. Bazen kitapları açıp bu kişi ne kadar verdi diye bakar ve şuna bak, şu oymak önderi ne kadar vermiş ya da Erol ya da Ali ne kadar vermiş diye verilen miktara bakar. Verilen en küçük armağanı bile bilir. Değerli dostum, Rab için yaptığın her şey, her hizmet onun kitabında kaydedilmiştir. Bir gün verdiklerinin karşılığını, ödülünü alacaksın. Bu konu hakkında daha fazla konuşmamız gerekir. Çünkü bu Tanrı'nın gözünde önemli olan bir şeydir. Şimdi 8. bölüme geldik. Bu bölümün konusu Şamdan'ın ışığı ve Levillerin kullandığı leğendir. Bu bölüme başlar başlamaz bir sürprizle karşılaşıyoruz. Kutsalların kutsalındaki Şamdan'ın nasıl yakılacağı konusunda talimatlar veriliyor. İlk bakışta Şamdan'ın yanlış bir yerde olduğu izlenimi verilir. Yani Şamdan ile ilgili talimatlar daha önceki bir kitapta, çıkış kitabında olması gerekir diye düşünebiliriz. Çıkış kitabında tapınma çadırı ile ilgili talimatlar verilmişti. Öyleyse neden burada yine aynı talimatlar veriliyor? Bunu yapmasında Tanrı'nın belirli bir amacı vardır. 8. bölümde çöl yolculuğuna hazırlık olarak devam etmekte olan bir temizlik ve arınma olayı vardır. Tanrı'yı izleyecek olanlar, ona hizmet edecek olanlar, onun önünde temiz, pak olmalıydılar. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'a de ki 7 kandili kandilliğin önünü aydınlatacak biçimde yerleştirsin. Harun söyleneni yaptı. Rabbi Musa'ya buyurduğu gibi kandilleri kandilliğin önüne yerleştirdi. Kandillik ayağından çiçek motiflerine dek dövme altından Rabbin Musa'ya gösterdiği örneğe göre yapıldı diyor Sayım 8. bölümün ilk 4 ayetinde. Çok güzel bir şamdandı bu. Tapınma çadırındaki eşyalar arasında en güzel olanıydı. Dövülmüş altından yapılmıştı. Üzerindeki kuyumculuk işi muhteşemdi. tek bir altın parçasında dövülerek badem ağacı dallarını anımsatan yedi dallı bir şamdan olarak ortaya çıkarılmıştı. Her dalın ucunda bir badem tomurcuğunu anımsatan bir kandillik vardı. Üzerindeki kandiller yandığı zaman şamdanın güzelliği sergilenirdi. Bu tapınma çadırındaki eşyalar arasında Mesih'i temsil eden en güzel örneği teşkil ediyordu. Yanan kandiller kutsal ruhu temsil ediyordu. Tabi bildiğimiz gibi kutsal ruh her zaman Mesih İsa'nın güzelliğini açıklar. Şam'dan kutsal ruhu yeryüzüne göndermiş olan İsa Mesih'i temsil eder. Tanrı'nın ruhu Mesih'e ait olanı alıp bize gösterir. Şimdi durumu anlamaya başlıyoruz. Burada Şam'dan söz edilmesinde belli bir amaç vardır. Daha önce oymak önderlerinin Rab'be getirdikleri armağanlardan söz edilmişti. Biraz sonra Levillerin arınmalarından söz edilecektir ve bu iki olay arasında Şam'danlığı görüyoruz. Bu bize yapılacak ne varsa Rabbisa'nın huzurunun ışığında yapılması gerektiğini gösteriyor. Senin ve benim hayatımız için bunun anlamı nedir? Ona sunduğumuz yani Tanrı'ya sunduğumuz armağanlar ve verdiğimiz hizmet her zaman Rabbisa'nın bizimle oluşunun verdiği ışıkta yani onun sözünün ışığında yapılmalıdır. Rabbin kilisesi ne yolda gideceği konusunda gereken talimatları Rabbin sözünden alacaktır. Tapınma tarzından, kilise tüzüğünden ya da başka insani kurallardan değil, onun sonsuz sözünden olmalıdır. Şam'dan ışık verir ve Rab İsa Mesih kendini dünyanın ışığı olarak tanıttı. O Tanrı sözünde açıklanmaktadır. Bu bölümün geriye kalan kısmı Levillerin nasıl arınmaları gerektiği konusuyla ilgilidir. Tunç sunağa gitmiş olmalarına rağmen yine de leğendeki su ile temizlenmek için oraya gelmeliydiler. Tunç sunak İsa Mesih'in çarmıhını temsil ederdi. İlk temizleme oldu ama şimdi o temizliğin arınmanın devam etmesi gerekirdi. Biz de Rabbisa'nın kanıyla günahlarımızdan arıtılırız ama iman hayatı boyunca temiz kalmamız için yine Mesih'in kanına gelmeliyiz. Rab Musa'ya şöyle dedi, Levillileri İsraillerin arasından ayırıp dinsel açıdan arındır. 5-6 ayetler. Değerli kardeşim, Tanrı'nın seni kullanmasını istiyorsan seni temizlemesini, arındırmasını kabul etmelisin. Senin tasarladığın ya da umduğun şekilde seni arındırmayacaktır. Tanrı kendi yöntemlerini kullanır. Şimdi Levillilerin nasıl arıtıldığına dikkat etmenizi istiyorum. Onları arındırmak için şöyle yapacaksın. Günahtan arındırma suyunu üzerlerine serp, bedenlerindeki bütün kılları tıraş etmelerini, giysilerini yıkamalarını sağla. Böylece arınmış olurlar. Sonra bir boğa ile tahıl sunusu için zeytinyağı ile yoğurmuş ince un alsınlar. Günah sunusu için sen de başka bir boğa alacaksın diyor. Sayım 8. bölüm 7 ve 8. ayetler. İlkin üzerlerine arındırma suyu serpilecekti. Bu leğendeki arındırma suyu ile yapılırdı. İkinci olarak bedenlerindeki bütün kılları tıraş etmeliydiler. Üçüncü olarak kendilerini temiz tutmaları için tüm giysileri yıkanıp temizlenmeliydi. Son ve dördüncü aşamada günah sunusu getirmeliydiler. Levi hakkında Tanrı ne demişti biliyor musunuz? Levi Yakup'un oğullarından biriydi ve Yakup onu bereketlerken şöyle demişti. Şumon'la Levi kardeştir, kılıçları şiddet kusar. Gizli tasarlarına ortak olmam, toplantılarına katılmam çünkü öfkelenince adam öldürdüler. Canları istedikçe sığırları sakatladılar. Lanet olsun öfkelerine çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına çünkü zalimcedir. Onları Yakup'ta böleceğim ve İsrail'de dağıtacağım. Yahuda kardeşlerin seni övecek, düşmanlarının ensesinde olacak elin, kardeşlerin önünde eğilecek. Yaratılış 49:5-8 ayetler. Açıkça görebiliriz ki bu insanların temizlenmeye ihtiyaçları vardı. Bugün Tanrı çocuğu için önemli olan nasıl yürüdüğü değil, nerede yürüdüğüdür. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diyor Elçi Yuhanna. Görüyor musunuz? Anladınız mı değerli dostum? Burada leğen ile ışığı yan yana görebiliriz. Işıkta yürüdüğümüz zaman hayatımızdaki günahları, eksiklikleri görebiliriz. Bunları görünce ne yaparız? Leğene gidip oradaki su ile arınırız. Leğen günahlarımızın ikrar edilişini resimler, simgeler. Şimdi dikkate almamız gereken bir şey vardır. Arınmak için bu ayetlerde 4 basamak verilir. 1. Arındırma suyunu üzerlerine serp. Hatırlarsanız İsa Mesih kendi öğrencilerinin ayaklarını yıkamak isteyince Simon Petros buna itiraz etmişti. Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. O zaman İsa ona ne demişti? Seni yıkamazsam benimle payın olmaz. İsa Mesih bu sözle ne demek istedi? Şunu, senin ayaklarını yıkamazsam benimle paydaşlığın olamaz. Elçi Yuhanna bunu birinci mektubunda değişik şekilde açıklar. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Değerli kardeşim, ışıkta yürürsen hayatında var olan hataları ve günahları görebilirsin. O zaman bunları ne yapacaksın? Ayetimiz ne diyordu? Onun oğlu İsa'nın kanı bizleri her günahtan arındırır. Biz günahlarımızı ciddi şekilde Rab'be itiraf ettikçe onun kanı bizi bu günahlardan temizlemeye devam eder. Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Kardeşim, bu çok önemli bir gerçektir. Sen Rab'be hizmet etmeyi istiyorsan günahlarını itiraf etmelisin. Tunç Sunak, günahlının günahlarından temizlenip kurtuluşu elde edebilmesi için geldiği yerdir. Mesih'in çarmıhını temsil eder. Leyen ise imanlının günahlarından gün be gün temizlenebilmesi için geldiği yerdir. Günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten ama her kötülükten günahtan arındıracaktır. 2. Bedenlerindeki bütün kılları tıraş etmelerini söyle. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan keskindir, canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar diyor İbraniler 4:12'de. Tanrı sözünün öyle bir özelliği vardır ki yaşamın en derin yerlerine inip orada yüreği araştırır ve gizli günahları ortaya çıkarır. Kişinin hayatında yanlış bir şey varsa bunu ortaya çıkaracak olan Tanrı sözüdür. Bıçaktan ve jiletten daha keskindir. Belki şu anda kendi hayatında kötü bir şeyin olmadığını düşünüyorsun. Gerçekten öyle mi? O zaman Tanrı sözünü oku ve Tanrı'nın kutsal ruhuna izin ver de gizli olanları ortaya çıkarsın. Tanrı sözü ışık olduğu kadar keskin bir alettir. 3. Giysilerini yıkamalarını söyle. Giysiler kutsal kitapta hayat şeklini dile getirir. Her gün giyinmeye alıştığımız gibi hayatımızda bazı özellikleri de giysi gibi takınırız. Tavır takınmak deyimi bile bunu dile getirir. İnsanlar bizi giyiniş tarzımızdan olduğu kadar yürüyüş tarzımızdan da tanırlar. Hayatımızın temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Kirli giysilerle gezmek istemediğimize göre neden kirli bir hayat tarzını takınalım? Bazı alışkanlıklarımız var ki bunları eskiciye vermeliyiz ya da çöpe atmalıyız. Bu gibi alışkanlık giysileriyle dışarıda gezemeyiz. İnsanlar bize bakıp aman ne kirli bir hayat demesinler. Biz Mesih imanlıları olarak onu hayatımızla temsil ediyorsak onun adına leke getirmeyecek şekilde yaşamalıyız. 4. Günah sunusu için sen de başka bir boğa alacaksın. Yakılmalık sunu için bir boğa, günah sunusu için de tahıl ve bir başka boğa verilmeliydi. Daha önce de gördüğümüz gibi bu sunular İsa Mesih'in yapmış olduğu işi dile getirir. Yakılmalık sunu İsa Mesih'in kim olduğunu simgelerken, tahıl sunusu onun kusursuz kişiliğini ve bunun çarmıhta günahlar için sunulduğunu resimler. Esenlik sunusu çarmıh üzerinde akıtmış olduğu kanı sayesinde insan ile Tanrı arasında barışın sağlandığını belirtir. Günah sunusu Rab İsa Mesih'in bizler için ne yaptığını simgeler. Yani başka bir deyişle tüm bu sunular ve arınmalar İsa Mesih'in kişiliğinin ve onun yaptığı işin ışığında görülmelidir. Tüm bunları bizim için yaptı. Ona hizmet sunabilmemiz için bunları yaptı. Levilileri buluşma çadırının önüne getirdi. Bütün İsrail topluluğunu da topla. Levilileri Rabbin huzuruna getireceksin. Levililer de ellerini üzerlerine koyacaklar. Rabbin hizmetini yapabilsinler diye Harun İsrailliler arasından sallamalık sunu olarak Levilileri Rabbe adayacak. Levilileri buluşma çadırının önüne getir. Bütün İsrail topluluğunu da topla. Levilileri Rabbin huzuruna getireceksin. İsrailliler ellerini üzerlerine koyacaklar. Harun Rabbin hizmetini yapabilmeleri için İsraillilerin arasından adak olarak Levilileri Rabbe adayacak diyor. Levililer 8. bölüm 9-11 ayetler arasında. Şunu iyi anlamamız gerekir değerli dinleyicilerimiz. Kilise topluluğu içinde bir göreviniz olabilir. Belki ilahi söylersiniz, çocuklara bakarsınız ya da müzik ile ilgilenebilirsiniz. Hatta yönetici ve çoban olabilirsiniz ama Tanrı sözünün ışığında yürümüyorsanız verdiğiniz hizmet etkinliğini yitirmiş olacaktır. Hangi hizmeti veriyor olursanız olunuz, Rab İsa'nın kanı ile gün be gün günahlarınızdan arıtılmadıkça verdiğiniz hizmetin etkisi olmayacaktır. Kendini her zaman Rabbin sözünün ışığında görüp o ışığa göre yargılamalısın. O ışıkta Rabbin senden beklediği kutsallıktan eksik kaldığını, günah işlediğini gördüğün zaman bunu ikrar edip onun kanı ile temizlenebilirsin. O seni her zaman bağışlamaya ve arıtmaya hazırdır. Seni ve Tanrı'yı rahatsız eden günahlarını ortaya çıkarabilen tek şey Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın elinde kullanılabilir bir alet olmak istersen alışkılarına dikkat etmelisin. Birçokları Rabbe yaraşmayan alışkanlıkları yüzünden kötü bir tanıklık vermişlerdir. Arınmaya gelince ne demeliyiz? Her şey Mesih'in kişiliğine ve çarmıhta yapmış olduğu işe dayanır. Levililere gelince görüyoruz ki tüm bunlar onları Rabbe hizmet edebilmeleri için yapılmıştı. Levilileri öbür İsraillilerin arasından bu şekilde ayıracaksın. Leviller benim olacak. Sen onları arındırıp adak olarak adadıktan sonra Levililer buluşma çadırındaki hizmeti yerine getirmeye başlayacaklar. Çünkü İsrailliler arasından Levililer tümüyle bana verilmiştir. İlk doğanların, İsrailli kadınların doğrulukları ilk erkek çocukların yerine onları kendime ayırdım. İsrailliler arasında ilk doğan insan ya da hayvan benimdir. Mısır'da ilk doğanları yok ettiğim gün onları kendime ayırdım. İsrail'de ilk doğan erkek çocukların yerine Levillileri seçtim. İsrailliler kutsal yere yaklaştıklarında belaya uğramamaları için onların adına buluşma çadırındaki hizmeti yerine getirmek ve günahlarını bağışlatmak üzere onların arasından Levillileri Harun'la oğullarına armağan olarak verdim diyor 14-19 ayetler arası. Daha önce Rabbimiz İsa Mesih'in imanlılar için yükselttiği ünlü duasında bizim başkayınımız olarak şunu belirtti. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. Yuhanna 17:6. Rab ise bizi günaha olan kölelikten satın almak için gereken bedeli ödedi. Bunu kendi kanı pahasına yaptı ve şimdi bizler yani ona iman etmiş olanlar onun kanı ile satın alınmışlar olarak Tanrı'ya aitiz. Baba Tanrı da bizi bir armağan olarak oğlu Rab İsa Mesih'e vermiştir. Biz İsa'ya aitiz. Şimdi ona vermek istediğimiz ruhsal hizmet artık eski antlaşmada olduğu gibi kurallara dayanmıyor. Rab İsa Mesih'e bu şekilde hizmet edilemez. Biz ona hizmet etmek istiyoruz çünkü onu seviyoruz. Şimdi onunla yepyeni bir ilişkimiz, bağlantımız vardır. İsa Mesih aracılığıyla kopmayan bağlar ile ona bağlanmış durumdayız. Onun bir parçasıyız. Bunu bilmek ne kadar coşturucu bir şeydir. Artık kurallara ve yasaya bağlı kalmakla onu hoşnut etme ihtiyacını duymamak, tersine yürekten onu hoşnut etmek amacıyla yaşamak. Bundan daha anlamlı bir yaşam düşünülemez. Levillerle ilgili kural şudur. 25 ve daha yukarı yaşta olanlar buluşma çadırında hizmet edecekler. Ancak 50 yaşına gelince yaptıkları hizmetten ayrılıp bir daha çadırda çalışmayacaklar. Buluşma çadırında görev yapan kardeşlerine yardımcı olacaklar. Ama kendileri hizmet etmeyecekler. Levillerin sorumluluklarını böyle düzenleyeceksin. 24-26 ayetler arası. Leviller 25 yaşından sonra tapınakta Rabbe hizmet edebilirlerdi. Daha önce 4. bölümde gördüğümüz gibi Leviller ancak 30 yaşını doldurduktan sonra kahinlik görevine başlayabilirlerdi. kahinler 30 ile 50 yaşları arasında hizmet sunabilirlerdi. Diğer işlerle uğraşan, yani tapınma çadırının kurulup bozulması ve taşınması gibi işlerle uğraşanların bu işe başlama yaşı 25'ti. Yine Sayım kitabının 1. bölümünde savaşa gidecek olan erkeklerin yaş sınırının 20'den başladığını görmüştük. Bu noktada kişinin hangi yaşta sorumlu olduğu sorusu ortaya atılabilir. Sayım kitabının 14. bölümüne geldiğimiz zaman orada şöyle yazıldığını okuyacağız. Cesetleriniz bu çölde serilecek, 20 ve daha yukarı yaşta sayılanlarla bana karşı yakınanların tümü çölde ölecek. Bu ayete göre bir kişi 20 yaşında kendi hayatı konusunda sorumluluk taşımaya başlıyormuş. 19 yaşında bir genç vaat edilen ülkeye girebilecekti ama 20 yaşındaki genç Rabbe karşı mırıldandıkları için ülkeye giremeyecek, çölde ölecekti. Ben şahsen bu sorumluluk yaşı konusunda daha büyük bir yaşı göstermek isterim. Genelde küçük çocuklara bile gereğinden fazla sorumluluk yüklemek isteriz ama bence böyle olmamalı. Evet, küçük bir çocuk Rabbi kurtarıcısı olarak kabul edebilir. Hatta bazı tanıklıklara göre 4 yaşında bir çocuğun bile Rabbi kurtarıcısı olarak kabul ettiğini destekliyor. Ancak bir kişinin kendi kararları konusunda hangi yaşta sorumluluk taşımaya başlıyor? Bu yaş daha yüksek olsa gerek. Hem de şunu söyleyeyim. Bu sorumluluk yaşı insandan insana farklı olmalı. Burada da görüyoruz ki Tanrı farklı hizmetler için farklı yaş sınırları koydu. Bir erkek 20 yaşında asker olabilir. Bir levili 25 yaşında buluşma çadırında görev yapmaya başlayabilir. Bir kahin kahinlik görevine 30 yaşından sonra başlayabilirdi. Önemli olan nedir? Küçük çocukların Tanrı'ya yaklaşmaları, Rabb'e hayatlarını teslim edip onun yolundan gitmeler için onları teşvik edelim. Çocuklarımızın Rabb'e iman edip ona güvenmeleri bence çok önemlidir.